Ayrım 11.
Sayfa 154. Birden yanlış bir anlaşılmaya neden olmamak için satmayı düşünmüyorsun değil mi dedim. Çünkü öyleyse açıkça söyleyeyim, zamanını boşa harcama. Ben, Allah aşkına şaka mı bu? Tabii ki onu satmayı düşünmüyorum. Adamın ani ve coşkulu tepkisi içtendi. O gerçek bir denizciydi. Anasını satar, gemisini satmazdı, anlamıştım. Yaptığımız bir anlamda aylaklık. Dolanıp duruyoruz ortalıkta. Gemiyi acaba doldurabilir miyiz diye. Doğrusu böyle bir aylaklığı hiç olmazsa birkaç gün için ben de yapabilirdim. Zaten bir iki gün içinde Ramazan başlayacak. Ondan sonra bu şehirde hiçbir iş yapılamayacak. Bir Hristiyan için otop sesleri başlayınca hayat da durur. Yeniden göz kırpmıştı. İçimden geçen değişik düşünceler kalbimi hızla attırmaya başlamıştı. Eğer sakız bir anlamda Osmanlı dışı değilse, eğer İzmir'e, yani bizim gideceğimiz yere çok uzak değilse ve bu adam da müşteri aranıyorsa, düşüncelerimi aşırı heyecanla dile getiriverdim. Demek ki bu gemi, senin aradığın gemi ahbap, diyen Gustiniani gülümsedi. Kulağındaki altın küpe bile sanki keyiften takla atmıştı. Benim hanımım için aradığım gemi olabilir dedim. İyi bir kaptan, mürettebat, hanımımın güvenli yolculuğu için. Üzgünüm, kaliteli bir yolcunun peşinde değilim. Aradığım yalnızca taşınacak mal. Yolcu işi bana göre değil. Bir an için pazarlık ettiğimizi düşünmüştüm. Epifani bana çok uygunmuş gibi görünmüştü. Hayal kırıklığı içinde dönüp denize baktım. O sırada Epifani'nin güvertesine dikkatle bir şeyler yükleniyordu. Gemi, demir atmakta olan bir Fransız kalyonuna neredeyse bordolaşmıştı. Zaten yabancılara ayrılmış bir rıhtım öylesine sınırlandırılmıştı ki, burada bir üçüncüsüne yer bulmak oldukça zordu. Herhalde gemicilikten anlayan herkes Osmanlı donanmasındaydı. Bu adamlar o kadar deneyimsiz görünüyordu ki, işleri nasıl becerebilecekleri ve hatta Fransa'nın yolunu nasıl bulabilecekleri konusunda gerçekten içimde kuşkular uyanmıştı. Ne iplere, ne yelkenlere, ne de yüklerine sahiptiler. Öyle bir noktaya gelmiş gibi görünen konuşmayı içgüdüsel olarak değiştirebilmek istercesine, önümdeki düğümlenmiş ip yığınının çözülmesine yardım ettim. Epifani'nin sahibine döndüğümde, adamın gözlerinde bu durumdan hoşlanmış ve eğlenen bir ifade vardı. Herhalde bir adamın bu tarz işlerle ilgilenmesi oldukça garip görünüyordu. Galiba uzmanlık gösterimde biraz ileri gitmiştim. Eğer geçmişim bilinseydi, bugünkü durumum benim için çok daha utanç verici olabilirdi. Ama neyse, sakızının zeytin karası gözlerinde bir aşağılama yoktu. Birden memleketine götürmek üzere anlaştığı malları başka birilerine aktarabileceğinden söz etmeye başladı. Malların cinsleri, barış noktaları ve seçenekler üzerine detaylardan söz ediyordu. Bunların çoğu beni aşıyordu ama sonunda işi şu şekilde özetledi. Evet, sakıza götüreceğim baharatın dışındakileri halledersem gemide hanımın için yetecek bir alan yaratabilirim. Sakızda durup malı indirmeme bir itirazı olmaz sanırım. Zaten İzmir yolunun üzerinde sakız değil mi? Kesinlikle. Ha, bir de arka taraftaki karanfillerle lavantalar var. Herhalde buna da aldırmaz. Hanımı hakkında bir yabancıyla konuşmak bir hadım için çok uygun bir tavır değildi. Ama bıraktım, adam onu hoşgörü sahibi biri sansın. Zaten Gustiniani, ismi hanın gemide olduğunu bile unutacaktı. Bir evcil hayvan bile daha fazla gösterirdi kendimi. Ve kendimi Epifani'nin güvertesinde buldum. Deniz beni bir annenin kolları gibi sallıyordu yine. Bir iki saat detayları konuştuk. Kumanyayı temin etmem gerekiyordu. İsmi hanın kimselere görünmeden deniz yolculuğunun keyfini de çıkartmasını sağlamak için bir çadır ayarlamalıydım. Eşyaları nerede duracaktı? Her şeyi öylesine düzenlemeliydim ki hiçbir eksiklik duymamalıydı. Ama içimde büyük bir güven duygusu vardı. Bana bunu denizin üstünde olmak vermişti. Dilim bir yığın ıvır zıvır işi anlatsa da aklım tek bir şeye takılıydı. Denize. Deniz, deniz, eve dönüyorum. Haliç, Ayasofya, minareler, bunların üzerinden yayılıp giden martı çığlıklarına benzeyen müezzin sesleri. Doğrusu içinde bulunduğum derin duygusallık içinde bunlar bir martıdan daha çok ilgimi çekmiyordu. Allah'ın isteğini yerine getirme ihtimalimle birlikte sanki rüzgar da başka bir yönden esmeye başlamıştı. Gustiniani farklı bir tavır içinde konuşuyordu artık. Oysa pazarlığını yaptığımız iş henüz sona ermemişti. Onun ne demek istediğini değerlendirmeden önce limanın dünyaca bilinen bir özelliği aklıma gelmişti. Türk kapısı gibi de kabul edilmesine ve hala Hristiyan olmasına karşın sakız, Osmanlı kölelerinin özgürleştirebildiği bir yerdi. Bu nedenle amcam Jacob orada demirlemekten asla bir rahatsızlık duymazdı. Sakızlılar aynı yardımı bizden, Türk kölelerimize göstermezlerdi. Osmanlıların Sakız limanına girmeden önce büyük fırtınaların hakkından gelmesi gerekiyordu. Sakızlıların yalnızca adadaki kölelere değil, kaçanlara da ellerinden gelen yardım yaptıkları tüm imparatorlukta biliniyordu. Sahibinden kaçan bir köle Asya kıyılarında ateş yakarsa bunu adalı balıkçıların görmemesi olanaksızdı ve sabaha kadar o adam mutlaka kurtarılıyordu. Hiçbir yeniçeri onu bulamazdı bir daha. Bu arada yedirilip içirilip kılığı değiştirilen kaçak çoktan evin yolunu tutmuş oluyordu. Pek çok insan onlara Tanrı katında borçluydu. İşte tam o sırada ikinci kaptanım yok dedi Guistin yani. Aynı tavır içinde ona sinyor dedim. Bir hadımı ikinci kaptan olarak almazsınız. Adam omzunu neredeyse kulağına kadar kaldırdı. Hayır, durumumu aldırmıyordu. Öbür kaptanla olanlar seninle başıma gelmez hiç olmazsa. Düşünsene, bir fahişeyle kaçtı gitti. Kadının kıçı ona denizden ve gemiden daha iyi geldi herhalde. Yine göz kırptı. Sanırım seninle böyle bir belayı yaşamayız. Ne dersin? Buna ben bile güldüm. Ama şu sıralar sana yardımcı olamam dedim. Görüyorsun, Piyale Paşa ve donanması boğazın tepesinde bir fırtına gibi şimdi. Tabii. Yine göz kırpıyordum. Şimdi bu göz kırpışların anlamını kavramıştım. Ben de göz kırptım. Bu inanılmaz heyecanlı, tehlikeli ve müthişti. Ama Ramazan'da daha az dikkatli olurlar, unutmayalım. Başımı salladım ve tekrar göz kırptım. Guistiniani de bunun üzerine sakıza indireceği yükünden söz etme cesaretini kendinde buldu. Baharatlardan ve benden. Beni yeniden kendi yurdumun kıyafetlerini giyinip kuşanacağım bir İtalyan gemicinin evine bıraktıktan sonra İsmahan'ı İzmir'e götürecekti Guistiniani. Yeniden bir Venedikli gömleğine, pantolonuna kavuşabilecektim. Ya erkekliğime? O olmadan bir daha asla pantolon da giyemezdim. Söyledikleri, hanımımdan çalabileceğim bir avuç mücevherden daha fazla değildi benim için. Sanki deniz tutmuş gibi bir yüzle bakıyordum adama. Bunun karşılığında senden istediğim, 3 yıl benim için çalışman. Tek yapacağımız o süre içinde daima batıya doğru iş almak olacak. Geminin ikinci kaptanı olacaksın ve ileride de tek sahibi. Benim evde yolumu bekleyen karım ve 2 kızım var. Ne yazık ki bir oğlum yok. Her şey senin olacak, dedi coşkuyla. Benim de evde yolumu bekleyen hanımım var. İçimdeki bu ait olma duygusu beni bile şaşırtıyordu. Elini sıkıp ayrıldığımda artık geç olmuştu. Dostluğumuz ve hanımımın güvenli yolculuğu hakkında hiçbir sorunumuz kalmamıştı. Diğer konuya gelince ona, bunu düşüneceğim dedim. 20. İsmail'in eşyalarını gemiye getirdiğimde Guistiniani heyecanla, kutsal bakire adını, senin hanımın kim diye sordu. Bir şekilde gerçeği öğrenmişti ya da tahmin ediyordu. Daha sonra olanlar bana bu konuda yanılmadığımı göstermişti. Ama o sıradaki cevabım yalnızca kibar ve olgun bir hadım gülüşü olmuştu. Bu çeşit bilgiler benim sırlarımdı. İsmahan'ın memnuniyeti ise mutluluğum. Bir sonraki hafta telaşlı bir alışveriş içinde geçti. Gerekli şeyleri sağlayabilmek için çarşıda dolaştım durdum. İşte bugünlerden birinde benim için çok şaşırtıcı bir şey oldu. Haliç'in hemen kenarında marangozlar, kumaşçılar, hamallar ve erzakçılar arasında dolanırken önüne serdiği gri bir bezin üzerinde bir şeyler sergilemeye çalışan bir Türk denizci gördüm. Kaptan Paşa'nın emriyle açık denize açılma arifesinde elindeki birkaç para eşyayı bir an önce satıp paraya çevirmeye çalışıyordu herhalde. Ve bunun için pazara kadar gitmeye gerek duymamıştı. Bunun nedeni ise Ramazan olmalıydı. Gün boyu oruç tutan Türklerin hareketliliği bayağı azalmıştı. Kimse de çarşı pazar gezecek hal yoktu. Bense onun sattığı cinsten bir şeyler almayı düşünsem bile bu durumu hiç hesaba katmadan bu çeşit mal satan, pazarlık edebileceğim bir yığın satıcı bulurum diye her zamanki gibi pazarın yolunu tutardım. Ya da bir emanetçiyle işimi hallederdim. Tabii ki bu çeşit bir malın peşinde değildim ama gri örtünün üzerindekiler dikkatimi çekmişti. Adamın önünde gümüş bir haç, Murano camından yapılmış bir tesbih, tahta bir kupa, küçük bir dikiş kutusu ve deri kaplı bir kitap vardı. Bunlar ancak ve ancak batılı bir denizciye ait olabilirdi. Ve denizin dibinde sonsuz uykusuna yatmış olan zavallı amcamın üzerinde de muhtemelen aynı şeyler vardı. Katilleri onu soymaya bile tenezzül etmemişti. Kendime engel olamadım. Durup adamın tezgahındakileri dikkatle incelemeye başladım. Arkamı döndüğüm limanın gürültüsünü sanki artık duymuyordum. Ne zahire çuvallarının ambarlara boşaltılırken çıkardığı ıslığımsı sesleri, ne toprağı döven ayak seslerini, ne de pazarlık edenlerin bağırışlarını. Ama her zamanki gibi bir şey daima duyuyordum. Tekne gövdelerinin, direklerin, iplerin, yelkenlerin, makaraların sesini ve bunlar beni yarış öncesi huzursuzlanan bir ata çeviriyordu. Sanki bir ağızdan bana sesleniyorlardı. Giorgio, Giorgio, Abdullah, o kimdi? Hiç pazarlık etmeden gemiciden kitabı satın aldım. Aslında bu diğer mallara göre en az satılma şansına sahip olandı. Haç eritilmeye değebilirdi. Tesbihin Murhan hocamından taneleri ise dini anlamından kurtulunca çekici olabilirdi. Ama tuzdan yıpranmış deri ciltli kitap, Halic'in bu yanında 10 para etmezdi. Onun içindeki hazineye sahip olmak için o yıpranmış İtalyanca harfleri bilmek gerekiyordu. Malımı dikkatle açtım. Aldus Manitius yazıyordu ilk sayfada. Venedik'in en ünlü basım evlerinden biriydi bu. Kitap Homeros'un yeni çevirisiydi. Ve hemen oradan uzaklaştım. Yoksa yüzümdeki mutluluk ifadesi satıcının fikrini değiştirip fiyatı artırmasına neden olabilirdi. Kitabı tabii ki kendim için almıştım. Hanımıma bir gelecek hazırlarken geçmişimi, vatanımı, ana dilimi kendi kendime bir kez daha yaşayacaktım. Bu özel bir alışverişti ama zaten özel hayatlarımızda ister istemez birbirine karışıveriyordu. Ben başka şeylerle meşgulken İsmihan, satın aldığım diğer eşyaların arasında duran kitabı görmüştü. Ve hemen, Abdullah, bu nedir diye sordu. Ona, Giustiniani ile her karşılaşmamızda biraz daha detaylandırdığımız planlardan söz edemezdim. İsmihan'ı tanıdığım günden bu yana, sık sık İtalyanca öğrenmesi konusunda ısrar etmiştim. Hatta belki de canını sıkacak ölçülerdi. Ama bazen bu konuda heveslendiği de olmuştu. En iyisi bunu bahane etmekti ve ben de öyle yaptım. Beni şaşırtacak kadar kısa bir sürede kitap ilgisini çekivermişti. Yeri geldikçe ona söylediğim kısa dörtlükleri, atasözlerini meğerse unutmamıştı İsmihan. Hatta yanında mırıldandığım şarkılar bile ezberindeydi. Çok önceleri öğrettiğim İtalyan alfabesini baştan sona hatasız sayabiliyordu. Doğrusu bu benim için sürpriz olmuştu. İtalyanca, onun bildiği hem de iyi bildiği Türkçe, Arapça ve Farsçadan oldukça farklıydı oysa. Denize açıldığımızda bunun nedenini anlamıştım. Ben, geçmişte onun İtalyanca'ya karşı tavrını ilgisizlik ya da bir anlamda kafasızlık olarak nitelendirirken yanılmıştım. İsmihan, ard arda gebe kalmaktan gerçekten yorgun düşmüştü, ruhen ve bedenen. Üstelik bunlar arasında nefes alacak bir süre bile geçmemişti. Şimdi ise ortada bir çocuk yoktu. Gemiyi hızlandıramayacağımıza ya da paşayı yanımıza getiremeyeceğimize göre, Tanrı'nın gelecekte ona bu mutluluğu vermesi için dua etmekten başka bir şey de elimizden gelmiyordu. Yani İtalyanca öğretmenin tam zamanıydı. Ve kendini benim ellerime, tıpkı kaderin ellerine bıraktığı gibi bıraktı. Yaşamış olduğu şiddet gerçekten de ürkütücüydü. Ard arda bir çukura bırakılmış bebek cesetleri. O dönemde gıpta ettiğim ve hatta açıkçası kıskandığım bir şeyin şimdi olabilmesi için dua ediyordum. Onu bir süre için her şeyden koparan o kadersiz küçük şeyleri nasıl olup da kıskanmıştım? Bu özel durumun ve deniz yolculuğunun bize sunmuş olduğu zaman genişliğinin dışında bir de Ramazan'ın getirdiği özel ilişkimiz vardı. Yolculuk sırasında oruç tutmanın dinen zorun olmamasına karşın İsmihan bunu severek yapıyordu. Çünkü hamile kadınlar için zorunlu değildi oruç. Ve hanımım da son 3 yılı bebek bekleyerek geçirdiği için bu kez dini görevini yerine getirmekten çok memnundu. O 3 yıl boyunca ben diğerleriyle birlikte oruç tutmuştum. İlk kez ikimiz birlikte sahura kalkıp iftar yapıyorduk. Giustiniani'nin tüm göz kırpışlarına karşın insanda sevdikleriyle paylaştığında bir mutluluk uyandıran orucu bozmaya hiç niyetim yoktu. Yolculuk bildiğim ticari seferlerden çok farklı geçiyordu. İsmihan'ı birazcık bile deniz tutsa bu durmamız için bir neden oluyordu. Neredeyse gördüğümüz her koya demir atarak gidiyorduk. Hatta karada geçirdiğimiz zaman denizden biraz fazlaydı galiba. Bazen yanımıza birkaç hizmetkar alarak, bazen de yalnızca ikimiz kayıkla kıyıya çıkıp dolaşıyorduk. Tabii ikincisi daha hoş oluyordu. Küçük Asya sahillerinin böylesine güzel, sıcak ve huzur verici olduğunu daha önceki yolculuklarımda nasıl da fark etmemiştim. Gemideki işlerimi tamamlayıp, gereken emirleri verdikten sonra bol bol denize giriyordum. Daha önce bunu hiç yapmamış olan İsmihan ise, tuzlu suyun onun doğurganlığını azaltacağı korkusuyla bunu denememişti bile. Ama birlikte başka şeyler yapıyorduk. Oturup baş başa Truva öykülerini okuyorduk Homeros'un. Ve ne büyük rastlantıydı ki, kucağımızda kitabımızla oturduğumuz yerler, bu öykülerin kaynaklandığı topraklardı. Ramazan nedeniyle daha çok geceleri yaşadığımız söylenebilirdi. Gün boyu oruçluyduk, bol bol uyuyorduk. Yangın çıkar korkusuyla geceleri lamba yakmadığımızdan kitabımızı okuyamıyorduk ama İsmahan benim içimi deşmeye devam ediyordu. Ezbere Homeros bilmiyordum ama çocukluğumda öğrenmiş olduğum sevgili Dantem böyle anlarda imdadıma koşuyordu. Ona ters dini çağrışımlar yapabilir korkusuyla cehennem bölümünü atlayarak ilahi komedyadan bölümler söylüyordum. En çok da Francesca Rimini ile Paola'ya ait acıklı bölümleri. Bu galiba durumumuza uygun da düşüyordu. Açlıkla derinleşen bir melankoliye. İsmihan bana aynı dizeleri kendisi de ezberleyene kadar defalarca tekrarlattırıyordu. Yorulduğumda bu kez İsmihan bana Farsça şiirler okumaya başlıyordu. Sabah erkenden ya da akşamüstleri yaptığımız gezilerde yanımızda yiyecek bir şeyler olmuyordu. Pek tabii ki şaraptı. Paylaştığımız durumu bunu yaşamayan birine anlatabilmek oldukça zordu. Pek çok kez İsmihan uyurken ve güneş tepedeyken gemiciler bana bir şeyler ikram etmeye kalkışmıştı ama ben onlara teşekkür edip bu ikramı reddetmiştim. Nefesinden anlayabilir. Onun koklayarak bulduğundan daha fazlasını kaybedeceğimi biliyordum böyle bir durumda. Bizi birleştiren açlık ve hatta daha da fazlasıydı. Birbirini tamamlayan iki yarım elma gibiydik. Birlikteyken gücümüz, yaşam sevincimiz artıyordu. Bir akşam Hayyam'ın şiirleriyle başımız dönmüş olarak el ele gemiye dönmüştük. Bu doygunluğu ne yemek ne de şarap verebilirdi. Kararmaya yüz tutmuş gökyüzünün altında, kayalıklar arasındaki sümbüller, anemonlar, baygın kokularıyla kendilerini belli ediyorlardı. Yeryüzü yemyeşildi. Kışın ölümünü gözlerimizle görüyorduk. Paskalya'yı hatırlamıştım. Bu duygularla, gözyaşları içinde gün doğana dek İsmihan'a şiirler okudum. Bundan fazla bir mutluluğu umamazdım. İçimi bir çeşit suçluluk kaplayıvermişti. Büyük baban neler düşünür? Bu da ne demek? İsmihan benimle dalga geçerek güldü. Büyük babam ne düşünürmüş? Hem gülüyor hem de beni güldürmek için gıdıklıyordu. Sana burada Il Paradiso'yu okuyorum. Hristiyan bayramlarından ve inançlarından söz ediyorum. Eğer bunları saklayamıyorsa bir harem ne işe yarar? Gündüz topladığımız sümbüllerden bir tane daha aldı ve saçlarımın arasına koydu. Neler söylüyorsun? Ne söylüyorsam onu. Harem bunların gizli tutulabilmesi için vardır. Allah'ın gölgesi orada onlara dokunamaz. Elindeki dalla kalbimin üzerine doğru bastırdı. Hepsi orada kalır. Allah'ın gölgesi dedim. Sanırım bu Araplardan geliyor. Onlar için gölge çok bulunmaz bir değerdi. Oysa bizim gibi kıştan çıkanlar için gölge daha karışık bir şeyler anlamına gelmez mi? Hanımım, elini tuttum. Korkarım dine uygun olmayan sözler söylüyorsun. Eğer öyleyse bunu kim biliyor? Kulağıma kimin bildiğini fısıldamak üzere eğildi. Öylesine yakındı ki dudakları burnunu saçlarıma dokunuyordu. Yalnızca hadımım, Allah'ın kulu, yalnızca o. Ve artık benim kavuğumu, onun da peçesini takma zamanı gelmişti. Dünya ile buluşmalıydık yeniden. Ona yardım ederken parmaklarım yüzünü okşayarak dolaşıyordu. Yanaklarının yuvarlaklığı, gözlerindeki pırıltılar sanki aklım başımdan alıyordu. Kendimi tutamadım. Peçesini indirmeden önce eğilip çenesindeki gamzeyi öptüm. Yoksa bu duygusal fırtınaya dayanamayacaktım. Cezalandırılmayı bekliyordum. Bunu hak etmiştim. Ben bir aptaldım. Ama hiçbir cezalandırma olmadı. Bunun yerine elimi yumuşacık saran avucu hissettim. Gidip görevimin başına dönmem gerekiyordu. Epifani'nin ikinci kaptanı olarak yapmam gereken bir yığın iş vardı. Yaklaşmakta olan özgürlüğümü unutuyordum. Giderek aklımdan kayıp giden özgürlüğümü. 21. Sancak tarafında sakızın dik kayalıkları giderek daha belirginleşmeye başlamıştı. Sakin bir rüzgarla limana doğru süzülüyorduk. Adanın kokusu bu uzaklıktan bile burnumuza çarpmaya başlamıştı. Sakızı öylesine iyi biliyordum ki, Pera'da erkekliğim yerine gözlerimi kaybetmiş olsam bile onu yine de tanırdım. Gece düşen çiğ damlalarının buharıyla dumanlanan hava, limon çiçeklerinin, sakız ağaçlarının rayihasını dört bir yana dağıtıyordu. Titreyen yelkenler, direkler ve Pruva'ya çarpan dalgalar. Bütün bunların üzerinde ateşten bir topu sarmalayan alev mavisi bir gökyüzü. Ya kulağıma gelen sesler neydi? Ağustos böcekleri mi? Onlar için henüz çok erken bir saatti ama belki de sakızda bu küçük yaratıklar sürekli olarak ötüyorlardı. Sesler hapishane kapılarının açılmasına benziyordu. Bu özgürlüğün sesiydi galiba. Zihnimde umutlar yaratan bu ses ve görüntü zenginliğiyle büyülenmiş gibiydim. O sırada küçük bir koyun çevresine eski bir atkı gibi atılmış başkent göründü. Kırmızı kiremitli çatılar kasvet verici bir biçimde kararmaya yüz tutmuştu. Geleneksel olarak iç içe geçmiş üçgen ve dairelerle süslenmiş duvarlar uzun zamandır kireçlenmemişti. Kent bu haliyle para uğruna taviz üstüne taviz vererek elindeki en değerli şeyleri yitirmiş ve sonra da bunun anlamını bile unutmuş, haris bir tüccarın bozulmuşluğunun göstergesi gibiydi. Ve burada benim de özgürlük uğruna sahip olduklarımın tümünü ortaya koymam gerekiyordu. Adanın karşısında uzanıp giden Anadolu topraklarına baktım. Uyutulmuş bir çingene ayısına benziyordu. Kıvrım kıvrım, sessiz kahverengi dağlarıyla. Ama onun bir daha ayağa kalkmayacak ölü bir canavar olduğunu ancak aptallar düşünebilirdi. Adadan yükselen ani çan sesleriyle birden irkildim. Ne yaptıklarını sanıyorlar? Neredeyse aklım başımdan gitmişti. Canavarı uyandıracaklar. Ve o da ne yapmaya kalkıştığımızı anlayacak. Ama Giustiniani yanımda bizi sessizce sürükleyen rüzgar kadar sakin bir şekilde yürüyordu. Bugün Paskalya dedi. Rumlarınki için henüz bir hafta daha var ama bugün bizimki. Unuttun mu? Ramazan'la çok mu haşır neşir oldun? Küpesini sallayarak o meşhur hareketini iğneledi. Ama bu kez iki gözünü de kırpmıştı. Eğer çanları çalmazsak Türkler daha fazla huylanırlar. Bir Hristiyan olarak yeniden doğmak için iyi bir gün. Ne dersin? Yavaşça başımı salladım. İsmail'le geçirdiğimiz o şahane günler sırasında aklım Paskalya'nın anlamına öylesine bir tutkuyla takılmıştı ki bunu hiçbir kasabın bıçağı kesip atamazdı. Kırlar bunun şahidiydi. Çanlar ise sanki işi bir parça abartıyordu. Ve her nedense Paskalya'yı çıkardıkları sesler oranında içimde hissetmemi sağlamıyorlardı. Acaba benden kesilip atılan şeylerle Hristiyanlığı duyabilme yeteneğim de mi yitip gitmişti? Ya da ben bunları çan seslerini duyana kadar unutmuş muydum? Evet, işimize dönelim dedi kaptan. Sen de. Haydi çocuklara demir atmaları için emir ver. Ve sonra da git eşyalarını topla. Özgür bir. Özgür ol. Özgür bir adam ol diyememişti. Asla da olamazdım. Olamayacağıma göre bunun ne anlamı vardı ki? İçim sıkılsa da Giustiniani'nin dediklerini yapmak üzere harekete geçtim. Emirlere uymak daima düşünmekten daha kolaydı. Demirin aşağılara inen zinciri sanki kalbimi de alıp götürüyor gibiydi. Şimdi gidip hanımımın olduğu odadan eşyalarımı almam gerekiyordu. Ama güvertede oyalanabildiğim kadar oyalandım. Kalbimin gömüldüğü sularda tek bir kabarcık bile kalmayana kadar. Düşündüm. Diledim ki İsmihan uykuda olsun. Sahurdan sonra yatıp tekrar uyurdu. Ama belki de müezzin seslerinin yerine duyduğu bu çan sesleri onu da ayaklandırmış olabilirdi. Yanılmamıştım. Perdeleri yavaşça aralayıp içeri adımımı atar atmaz yerinden kalktı ve oturdu. Tembel tembel geriniyordum. Günaydın Abdullah, dedi. Hanımım. Olabildiğince az konuş dedim kendime. Ama söylediğim her söz sanki sakızlaşıp uzuyordu. Son bir kez bak diye kendime nasihati sürdürdüm. Ama bunu da yapamadım. Gözlerinden ihanetimi okuyabilirdi. Ah Abdullah, dedi İsmail. Yine geriniyordu. Ne kadar erken kalkmışsın. Siz gemiciler gerçekten de sağlam adamlarsınız. Evet efendim. Her şeyimi toparlamıştım. Gidebilirdim. Bugün sakızdayız değil mi? Sence iyi bir hava olacak mı? Beni lafa tutmaya çalışıyordu. Bunu yapacak gücüm yoktu. Derin bir nefes ihtiyacıyla kendimi dışarı attım.